Ayrım 3. Haftada bir kez Lauren hep aynı dostlarıyla akşam yemeği için bir araya geliyordu. Bu bir tür ritüel, vazgeçilmez bir kuraldı. Bu adamlar ne çocukluk arkadaşı ne de özel bir derneğin üyeleriydi. Hiçbir ortak tutkuları da yoktu. Sadece hepsi aynı meslektendi. Polis. Mesleklerinin farklı kademelerinde birbirleriyle tanışmışlar ve bugün her biri kendi branşlarında piramidin en tepesine ulaşmışlardı. Anna, diğer eşler gibi bu toplantılara kesinlikle katılmıyordu. Akşam yemeği Hoş Caddesi'ndeki evlerinde olduğunda Anna sinemaya gitmeyi yeğliyordu. Ama 3 hafta sonra, yani 3. toplantıdan sonra Lauren bir sonraki toplantıya onun da katılmasını önermişti. Anna önce reddetmiş, ancak Lauren bir hasta bakıcının ses tonuyla ısrarını sürdürmüştü. Göreceksin, sıkılmayacak, aksine eğleneceksin. Sonra Anna fikir değiştirmişti. Lauren'ın meslektaşlarıyla tanışmak, diğer yüksek devlet görevlilerini gözlemlemek hiç de fena olmayabilirdi. Ne de olsa onun için tek bir model vardı. Kendi kocası. Aldığı karardan pişman olmamıştı. Gece boyunca sert görünümlü ama tutkuları olan, aralarında tabuları bir kenara bırakıp teklifsizce konuşan o adamları tanımıştı. Kendini bir kraliçe gibi hissetmişti. Çünkü oradaki tek kadındı. Onun yanında bu polisler başlarından geçen olayları, silah kullanmadaki ustalıklarını anlatarak birbirleriyle rekabet ediyordu. Bu ilk geceden sonra Anna her yemeğe katılmaya ve onları daha yakından tanımaya başladı. Onların tiklerini, üstün yanlarını, hatta takıntılarını öğrenmişti. Bu toplantılar polis dünyasının gerçek bir fotoğrafıydı. Siyah-beyaz bir dünya, şiddet dolu ama aynı zamanda da cezbedici, büyüleyici bir alem. Toplantılara katılanlar bazı istisnalar dışında hep aynı kişilerdi. Çoğunlukla Alan Luxurix konuşmak isteyenlere söz veriyordu. Uzun boylu, zayıf, baston yutmuş gibi dimdik yürüyen, 50'li yaşlarda biriydi. Her cümlenin bitiminde çatalıyla tabağına vuruyor ve başını sallıyordu. Aynı şekilde cümlelerin sonunda güneyli aksanının tonunda da değişiklik oluyordu. Şarkı söyler, gülümser gibi konuşuyordu. Kimse onun gerçek sorumluluklarını tasavvur edemezdi. Paris Cinayet Bürosu Müdür Yardımcısıydı. Pierre Carasili onun zıttıydı. Ufak tefek, budur, karamsar bir adamdı. Sürekli insanları uyutan yavaş bir sesle mırıldanır gibi konuşuyordu. En azılı canileri uyuşturarak onları itirafa zorlayan bu ses tonu olmalıydı. Carasili Korsikalıydı. DST'de, yani yurt içi istihbarat ve karşı casusluk biriminde önemli bir görevi vardı. Jean-François Goudema, tek tıknaz, inatçı, kaya gibi sert bir adamdı. Geniş ve çıplak alnının altında fırıl fırıl dönen gözleri sanki her an bir fırtına bekler gibiydi. O konuştuğunda Anna hep kulak kabartıyordu. Sözleri edepsiz, anlattıkları ürkütücüydü. Ama insan ona karşı hep bir minnettarlık duyuyordu. Onun belli belirsiz duygusallığıydı belki de dünyada dönen dolapların üzerindeki örtüyü kaldıran. Octris, yani uyuşturucu madde kaçakçılığını önleme merkez bürosu patronuydu. Ama Anna'nın favorisi Philip Charlier'dı. Çok pahalı takımlar giyen, 1.80 boyunda, dev gibi bir adamdı. Meslektaşları arasındaki lakabı Yeşil Dev'di. Bıyıklı, geniş bir yüzü, boksörler gibi kocaman bir kafası vardı. Kırlaşmış saçları sanki hiç tarak yüzü görmemişti. Çok yüksek sesle konuşuyor, patlamalı bir motor gibi gülüyor ve konuştuğu kişinin omzuna elini atarak ona eğlenceli hikayeler anlatıyordu. Onu anlamak için uçkuruna düşkünlere özgü bir lügat gerekiyordu. Ereksiyon demiyor ve külotun içinde bir kemik diyordu. Kıvırcık saçlarını hayakılları olarak tanımlıyordu. Ve Bangkok'ta geçirdiği tatili anlatırken insanın Tayland'a karısını götürmesi Münih'e bira götürmek gibi diyordu. Anna onu bayağı kaygı verici ama karşı konulamaz buluyordu. Onda hayvani bir güç, aynasızlık fışkıran bir şeyler vardı. Onu ancak kötü aydınlatılmış bir odada zanlıları sorguya çekerken düşünmek mümkündü. Ya da açık arazide silahlı adamları yönetirken. Lauren Anna'ya Charlier'ın meslek kariyeri boyunca en az 5 kişiyi soğukkanlılıkla öldürdüğünü söylemişti. Çalışma alanı terörizmdi. DST, DGSE, DNAT. Bunlar onun çalıştığı birimlerden bazılarının kısaltmasıydı. Hep aynı mücadeleyi, savaşı vermişti. Gizli operasyonlarda, zorlu görevlerde geçen 25 yıl. Anna onun işi hakkında biraz daha fazla ayrıntı istediğinde Lauren daima kaçamak cevaplar veriyor. Bunlar iceberg'in sadece görünen kısmı diyordu. O akşamki yemek Charlier'ın Bratuil Caddesi'ndeki evindeydi. Ev Hausmann uslubunda bir apartman katıydı. Parlak cilalı parkeleri olan, sömürgelerden getirilmiş eşyalarla dolu bir daire. Meraktan Anna evin bütün odalarını dolaşmıştı. Evde bir kadının yaşadığına dair herhangi bir iz yoktu. Charlier müzmin bir bekardı. Saat 23'tü. Davetlilerin tümüne güzel bir yemek sonrasının rehaveti çökmüş, salonu yoğun bir puro dumanı kaplamıştı. 2002 yılının bu Mart ayında başkanlık seçimlerinden birkaç hafta önce her biri kendi görüşlerini, kendi hipotezlerini anlatıyor, seçilen adayın İçişleri Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirebileceği değişikliklerden bahsediyorlardı. Sanki hepsi büyük bir mücadeleye hazırdı. Anna'nın yanında oturan Philip Charlier gizlice onun kulağına fısıldadı. Bunların aynasız hikayelerinden bıkkınlık geldi. Sana İsviçreli'nin hikayesini anlatmış mıydım? Anna gülümsedi. Geçen cumartesi anlatmıştı. Peki ya Belçikalı'nın hikayesini? Hayır. Charlier dirseklerini masaya dayadı. Bir gece kulübünde içtikten sonra kafayı bulan Belçikalı arabasını atlayıp evinin önüne gitmiş. Müsait bulduğu yere arabayı park ettikten sonra evine gidip yatmış. Gece yarısı zilin çalmasıyla uyanmış. Bakmış karşısında polisler. Ne yapacağını şaşırmış. Asıl şaşkınlığı ise aşağı indikten sonra yaşamış. Çünkü arabasını park ettiği yer tren yoluymuş. Trenin çarpıp sürüklediği araba hurdaya dönmüş. Belçikalı'ya hem yanlış yere park etmekten, hem tren kazasına sebep olmaktan, hem trafiği aksatmaktan yüklü bir para cezası kesilmiş. Belçikalı yine de seviniyormuş arabanın içinde kendisi olmadığı için. Charlier'ın şakaları asla belden aşağı olmazdı ama hep hiç duyulmamış olmakla ünlüydü. Charlier'ın yüzü bulanıklaşmaya başladığında Anna hala gülüyordu. Birden yüz hatları netliğini kaybetti. Dalgalanıyor, sanki farklı bir biçim alıyordu. Anna gözlerini kaçırdı ve diğer davetlilere çevirdi. Onların yüz hatları da titriyor, ekseninden kaçıyor, birbiriyle çelişen korkunç ifadeler takınıyor, tenler, sırıtmalar, çığlıklar birbirine karışıyordu. Kasıldı. Ağzından derin derin nefes almaya başladı. Ne oldu? Ne var diye endişeyle sordu Charlier. Ben sıcaktan bunaldım. Yüzümü yıkasam iyi olacak. Banyoyu göstereyim mi? Anna elini Charlier'in omzuna koydu ve ayağa kalktı. Gerek yok, ben bulabilirim. Şöminenin köşesinden destek alarak, tekerlekli servis masasına çarparak ve topuklarıyla tıkırtılar çıkararak duvar boyunca ilerledi. Salonun kapısına ulaşınca arkasına baktı. Maskelerden oluşan bir deniz kabarmış ona doğru geliyordu. Birbirine karışmış yüz hatları, sesler, bulanık görüntüler sanki onu takip ediyordu. Çığlığını tutarak kapıdan çıktı. Hol aydınlık değildi. Portmantoya asılı paltolar tedirgin edici şekiller oluşturuyor, yarı açık kapılardan karanlık sızıyordu. Anna eskimiş altın çerçeveli bir aynanın karşısında durdu. Aynaya akseden görüntüsüne baktı. Çok beyaz ve çok ince bir kağıt gibi solgundu. Karanlıkta çevresine ışık saçan bir hortlak gibiydi. Siyah yün kazağının altında titreyen omuzlarını tuttu. Birden aynada tam arkasında bir adam belirdi. Anna onu tanımıyordu. Akşam yemeğinde de yoktu. Ona bakmak için geriye döndü. O kimdi? Buraya nereden gelmişti? Bakışları tehditkardı. Yüzünde çarpık, biçimsiz bir ifade vardı. Elleri karanlıkta beyaz iki silah gibi parlıyordu. Anna geri çekildi. Portmantoya asılı paltoların içine gömüldü. Adam ilerledi. Yan odada konuşan adamların sesini duyuyordu. Bağırmak istedi ama sanki boğazına bir şeyler tıkanmıştı. Sesi çıkmadı. Adamın yüzü şimdi birkaç santimetre ötesindeydi. Aynaya yansıyan görüntüyle göz bebekleri büyüdü. Hemen gitmemizi ister misin? Anna çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Bu Laura'nın sesiydi. Derken yüzü o her zamanki tanıdık biçimine kavuştu. İki elin kendisini tuttuğunu ve düşüp bayılmak üzere olduğunu hissetti. ''Sakin ol'' dedi Lauren. ''Neyin var?'' ''Mantom, mantomu ver bana'' diye emretti Anna, Lauren'ın kollarından kurtularak. Hep huzursuz, hep tedirgindi. Kocasını bile tanıyamıyordu. Daima aynı şeyler oluyordu. Evet, yine yüz hatları değişmişti. Gizemli, donuk, farklı bir yüzdü karşısındaki. Anna'ya yün mantosunu uzattı. Lauren titriyordu. Şüphesiz hem Anna hem de kendi adına korkuyordu. Arkadaşlarının durumu fark etmelerinden çekiniyordu. İçişleri Bakanlığı'nın en önemli yetkililerinden birinin karısı kaçıktı. Anna mantosunu giydi. Vücudu temas ettiği soğuk astarın tadını çıkardı. Hep kaçmak, ortadan yok olmak, kendini kaybettirmek istiyordu. Salon kahkaha sesleriyle çınlıyordu. İkimizin adına onlara veda etmek istiyorum. Anna içeriden sitem dolu sözler, sonra gülüşmeler duydu. Aynaya son bir kere daha göz attı. Bir gün çok yakında bu silüetin karşısında kendine soracaktı. Kim o? O kim? Lauren geri döndü. Anna mırıldandı. Götür beni. Eve gitmek istiyorum. Uyumak istiyorum. Ama hastalık uykusunda da rahat bırakmıyordu onu. Krizlerin başladığı günden beri Anna hep aynı rüyayı görüyordu. Siyah beyaz görüntüler, bir sessiz filmde olduğu gibi düzensiz aralıklarla ard arda geçip gidiyordu. Sahne her seferinde aynıydı. Aç gözlü köylüler gece yarısı bir garın peronunda bekliyordu. Buhar dumanları arasında bir marşandiz geliyordu. Bir yük vagonunun kapısı açılıyordu. Kasketli bir adam görünüyor ve ona uzatılan bir bayrağı almak için eğiliyordu. Bayrakta tuhaf bir kısaltma vardı. Üzerindeki yıldız biçiminde yerleştirilmiş dört hilal dikkati çekiyordu. Adam kara kaşlarını çatarak doğruluyordu. Elindeki bayrağı sallayarak kalabalığa sesleniyordu. Ama söyledikleri duyulmuyordu. Onun yerine kalabalıktan sesler yükseliyordu. İç çekmeler ve çocuk ağlamalarıyla karışık dayanılmaz bir uğultu. Böylece Anna'nın fısıldamaları da bu yürekleri parçalayan koroya karışıyordu. Anna küçük çocuklara sesleniyordu. ''Nerelisiniz? Neden ağlıyorsunuz?'' Cevap olarak garın peronunda şiddetli bir rüzgar çıkıyordu. Bayrağın üzerindeki dört hilal fosfor gibi ışıldamaya başlıyordu. Kabus, hayal, Anna'nın kabusunu oluşturan bu sahnede rüzgarda savruluyordu. Adamın paltosu aralanıyor, çıplak, açık, bomboş göğüs kafesi görünüyordu. Sonra fırtına adamın yüzünü un ufak ediyordu. Rüzgarda savrulan kül gibi etler çevreye dağılıyordu. Anna sıçrayarak uyandı. Gözlerini karanlığa açtı. Her şey ona yabancıydı. Oda, yatak, yanında uyuyan adam. Bu yabancı ortama alışmak için birkaç saniye bekledi. Yatakta doğrulup sırtını duvara dayadı ve yüzünü kuruladı. Ter içindeydi. Neden hep aynı rüyayı görüyordu? Hastalığıyla ilgisi neydi? Bunun hastalığın bir başka semptomu olduğuna emindi. Zihinsel bozukluğunun açıklanamaz ikincil bir etkisi, gizemli bir göstergesiydi. Anna karanlığın içinde seslendi. ''Lauren!'' Arkası dönük kocası kıpırdamadı. Anna Lauren'ın omzunu tuttu. ''Lauren, uyuyor musun?'' Belli belirsiz bir hareket yaptı. Çarşaf buruştu. Sonra Anna karanlığın içinde Lauren'ın yüzünü gördü. Alçak sesle tekrar etti. ''Uyuyor musun?'' ''Artık uyandım.'' ''Sana bir soru sorabilir miyim?'' Lauren hafifçe doğruldu ve dirseklerini yastığa dayadı. ''Dinliyorum.'' Anna sesini iyice alçalttı. Rüyasında gördüğü çocukların hıçkırıkları hala kulağında çınlıyordu. ''Neden?'' diye tereddüt etti. ''Neden çocuğumuz yok?'' Bir saniye kadar hiçbir şey kıpırdamadı. Sonra Lauren üzerindeki örtüyü attı ve yatağın kenarına oturdu. Sırtı dönüktü. Odadaki sessizlik, gerginlik ve sevgisizlik yüklüydü sanki. Lauren konuşmaya başlamadan önce yüzünü ovuşturdu. ''Ekerman'la yeniden konuşmamız gerekiyor.'' ''Ne? Ona telefon edeceğim, hastaneden randevu alacağım.'' ''Neden böyle söylüyorsun?'' Lauren başını çevirdi. Yalan söyledin. Bize başka bellek rahatsızlıklarının olduğundan bahsetmedin. Sadece yüzleri tanıyamama, hatırlayamama sorunundan söz ettin. Anna bir gaf yaptığını anladı. Sorusu kafasındaki yeni bir uçurumu apaçık ortaya koymuş olmalıydı. Anna sadece Laura'nın ensesini, dalgalı saçlarının buklelerini, dar sırtını görüyordu. Ama onun öfkesini, bıkkınlığını ve ruhsal çöküntüsünü de hissediyordu. ''Ne söyledim?'' diye ağzından kaçırdı Anna. Lauren ona doğru döndü. ''Hiçbir zaman çocuk istemedin. Bu benimle evlenmek için tek şartındı.'' Sesini yükseltmiş, sol kolunu ona doğru uzatmıştı. ''Hatta evlendiğimiz gece çocuk konusunu bir daha açmamam için bana yemin ettirmiştin. Aklını oynatıyorsun Anna. Savaşman, karşı koyman gerekiyor. Bu tetkikleri bir an önce yaptırmamız lazım. Olan biteni anlamalıyız. Buna bir son vermek gerek. Allah kahretsin.'' Anna yatağın diğer ucuna büzüldü. ''Bana birkaç gün daha izin ver. Başka bir çözüm daha olmalı.'' ''Hangi çözüm?'' ''Bilmiyorum, birkaç gün daha, lütfen.'' Lauren yeniden yatağa uzandı ve kafasını örtünün altına soktu. ''Gelecek çarşamba Ekırmın'ı arayacağım.'' Ona teşekkür etmek gereksizdi. Anna bile bu ertelemeyi neden istediğini bilmiyordu. Gerçeği yatsımanın ne gibi bir yararı olabilirdi? Hastalık galip gelmek üzereydi. Nöron nöron beyninin her bölgesini ele geçiriyordu. Anna da örtünün altına süzüldü ama Lauren'dan mümkün olduğunca uzak yatmaya gayret etti ve şu çocuk meselesini düşünmeye başladı. Neden böyle bir istekte bulunmuştu? O zamanki düşünceleri neydi? Hiçbir cevap bulamadı. Kendi öz kişiliğiyle bile kendine yabancılaşmıştı. Evlendiği günü düşündü. 8 yıl oluyordu. O zamanlar 23 yaşındaydı. Tam olarak ne hatırlıyordu? Saint Paul de Vence'de küçük bir şato, palmiye ağaçları, güneşten sararmış, göz alabildiğince uzanan bir çimenlik, çocukların gülüşmeleri. Anna gözlerini kapadı, aynı duyguları yeniden yaşamaya çalıştı. El ele tutuşup çimenlerin üzerinde dans eden kalabalık bir gölge oyunu gibi uzuyordu. Çiçeklerle süslü saç örgülerini, beyaz elleri de görüyordu. Birden tül kadar ince bir eşarp belleğinde dalgalandı. Kumaş kendi etrafında dönerek rondo oynayan kalabalığın şaşkın bakışları arasında yeşil otların içinden süzülerek geçti ve ışığa asılı kaldı. Kumaş parçası Anna'nın yüzüne doğru yaklaştı, sonra dudaklarının çevresine dolandı. Anna bir kahkaha atarak ağzını açtı, ilmikler gırtlağına doğru akmaya başladı. Soluğu kesildi, tül damağına yapıştı ama bu tül eşarp değil bir gazlı bezdi. Onu boğan, soluğunu tıkayan ameliyatlarda kullanılan gazlı bez. Gecenin karanlığında bağırdı. Çığlığı sessizdi. Gözlerini açtı, uykuya dalmıştı. Ağzı yastığa gömülüydü. Bütün bunlar ne zaman sona erecekti? Yatakta doğruldu, ter içindeydi. El yordamıyla odadan çıktı. Işığı yakmadan önce kapıyı kapattı. Elektrik butonuna bastı. Sonra başını lavabonun üstündeki aynaya doğru kaldırdı. Yüzü kan içindeydi. Alnında kan lekeleri vardı. Gözlerinin altında, burun deliklerinin kenarında, dudaklarının çevresinde kanlar kurumuştu. Önce yaralanmış olduğunu düşündü. Sonra aynaya iyice yaklaştı. Sadece burnu kanamıştı. Karanlıkta kurulanmak isterken kanı her tarafı bulaştırmış olmalıydı. Sweatshirt'ü bile kanlanmıştı. Soğuk su musluğunu açtı ve ellerini uzattı. Lavabonun içinde pembe renkli bir su burgacı meydana geldi. İçini bir duygu kapladı. Bu kan vücudunda saklı gerçeğin somut bir örneğiydi. Bilincinin tanımayı, biçimlendirmeyi reddettiği, vücudundan organik akışlar halinde uzaklaşan bir gizemin. Yüzünü soğuk suyla yıkadı, hıçkırıkları musluktan akan suyun sesine karışıyordu. Gürültüyle akan suyla birlikte mırıldanmayı sürdürüyordu. Ama neyim var benim? Benim neyim var?